Ayrım 5. Sayfa 45. Bölüm 6. Gezinin her durağından söz etmeyeceğim. Bazıları bulanık bir anı bıraktı yalnızca. Bazen çok iyi, bazen de berbat olan sağlığım hala soğuk bir rüzgarda sarsılıyor. Bir bulutun gölgesinden rahatsızlık duyuyor, sinirli halim ise sık sık çarpıntılara neden oluyordu. Ancak ciğerlerim iyileşme yolundaydı hiç olmaz. Hastalığımın her depreşmesi daha az süreli ve daha az ciddiydi. Yarattığı kriz eskisi kadar şiddetli oluyordu ama buna karşı bedenim de gittikçe daha iyi silahlanıyordu. Tunus'tan Malta'ya sonra da Siraküza'ya geçtik. Dilini ve geçmişini bildiğim klasik toprağa ayak basıyordum böylece. Hastalığımın başlangıcından beri tıpkı bir hayvan ya da bir çocuk gibi kendimi yaşamaya vererek düzensiz, yasasız bir yaşam sürmüştüm. Şimdi hastalığımla daha az ilgilendiğimden yaşamım yeniden belirli ve bilinçli olmaya başlıyordu. Bu uzun can çekişmeden sonra aynı şeyin yeniden doğduğunu ve bugünümü geçmişime bağladığını sanmıştım. Bu bilinmeyen ülkenin yenilikleri içinde yanılabiliyordum böylece. Burada daha da fazla her şey beni şaşkınlığa düşüren bir şeyi öğretiyordu bana. Değişmiş olduğumu. Siraküza'da ve daha sonraki yerlerde çalışmalarıma yeniden başlamak, önceden yaptığım gibi geçmişin özenli incelemesine yeniden dalmak istediğimde gördüm ki bunlardan aldığım tadı silmiş ya da en azından değiştirmiş olan bir şey vardı içimde. Yaşanılan zamanın duygusuydu. Geçmişin tarihi gözümün önünde. Biskra'nın küçük avlusundaki gece gölgelerinin ve devinimsizliğine, o ürkünç durağanlığına, ölümün devinimsizliğine sahip oluyordu şimdi. Zihnimin belirginliğini sağlayan bu durağanlıktan hoşlanmıştım bir zamanlar. Tarihin bütün olayları bir müzenin eşyaları gibi ya da dahası bir zamanlar öz suyla dopdolu güneş altında yaşamış oldukları son kurakların unutturduğu bir botanik kitabının bitkileri gibi görünüyordu bana. O anda tarihten hala hoşlanıyorsam bu tarihi şimdiki zaman içinde tasarlamamdan ileri geliyordu. Dolayısıyla büyük siyasal olaylar ozanlara ya da bazı eylem adamlarına karşı içimde uyanmaya başlayan heyecandan çok daha az heyecan veriyordu bana. Siraküza'da yeniden Teokritos'u okudum ve onun güzel adlı çobanlarının benim Biskra'da sevdiğim çobanlarla aynı olduklarını düşündüm. Her adımda biraz daha uyanan geniş bilgim neşeme engel olup canımı sıkıyordu. Bir Yunan tiyatrosuna, bir tapınağa baktığımda onları soyut bir biçimde yeniden kurmamak elimde değildi. Her antik bayramda yerinde kalmış olan bir harabe, bir bayramın ölmüş olmasının üzüntüsünü doğuruyordu içimde ve ölümden iğreniyordu. Harabelerden kaçmaya götürdüm iş. Geçmişin en görkemli yapıtlarına, limonlarının hafif ekşi portakal tadı taşıdığı Yatomies denilen alçak bahçeleri ve papirüslerde Prosperina'nın ardından ağlandığı gün kadar masmavi akan Siyane'nin kıyılarını yeğlemeye koyuldum. Önceleri gururum olan bu bilimden nefret etmeye kadar vardım. Bir zamanlar bütün yaşamım demek olan bu incelemeler artık benimle yalnızca rastlantısal ve itibari bir ilişki içindeymişler gibi geliyordu bana. Kendimi bir başkası olarak keşfediyordum ve ne sevinçli ki ben bütün bunların dışında vardım. Bir uzman olarak aptal görünüyordum kendime. Bir insan olarak acaba tanıyor muydum kendimi? Yalnızca yeni doğmuştum ve kim olarak doğduğumu bilemiyordum henüz. Öğrenilmesi gereken buydu işte. Ölmekte olduğunu sanan birisi için uzun süren bir iyileşme döneminden daha acınacak bir şey yoktur. Ölümün kanadının dokunuşundan sonra önemli görünen bir şey önemli değildir artık. Başka şeyler önemli olur. Önceleri önemli görünmeyen ya da var oldukları bile bilinmeyen şeyler. Edinilmiş bütün bilgilerin zihnimiz üzerindeki birikimi bir allık gibi pul pul dökülür ve o zaman yer yer tenin kendisi gizlenen gerçek varlık ortaya çıkar bütün çıplaklığıyla. Böylece onu keşfettiğim ileri sürdüm. Gerçek varlığı, yaşlı adamı, İncil'in kesinlikle istemediği kişiyi, çevremdeki her şeyin, kitapların, hocaların, ailemin ve hatta kendimin bile önceleri yok etmeye çalıştığı insanı. Gereksiz yüklemelerden ötürü bu insan hala silik ve keşfedilmesi güç görünüyordu bana. Fakat keşfedilmesi o derecede gerekli ve önemliydi. Böylece eğitimin yüzeye çizmiş olduğu bu öğrenilmiş ikinci kişilikten nefret ettim. Bu gereksiz yükleri silkip atmak gerekiyordu. Yazısı silinerek üzerine başka yazı yazılmış parşömen kağıdına benzetiyordum kendimi. Aynı kağıt üzerinde yeni yazılar altından çok daha değerli bir metni keşfeden bilginin sevincini tadıyordum. Neydi bu gizlenmiş metin? Okumak için her şeyden önce son günlerde yazılmış metinleri silmek gerekmiyor muydu? Ben önceki katı ve sınırlayıcı ahlakıma uygun düşen, zayıf ve çalışkan insan değildim artık. İyileşme sürecinden başka bir şey vardı burada. Yaşamın artması, coşmasıydı. Düşüncelerime dokunmak, teker teker dokunmak, her şeyin içine işlemek, varlığımın en uzak, nazik ve gizli liflerini heyecanlandırıp renklendirmek zorunda olan çok zengin ve çok sıcak bir kan akınıydı bu. Çünkü sağlıklı olmak ya da zayıf olmak hiç fark etmez. Varlık sahip olduğu güçlere göre kendini oluşturur. Fakat bu güçler artınca daha fazla şeye olanak tanıyınca ve bütün bu düşüncelere o zamanlar sahip değildim ve çizdiğim tablo burada bir fiyasko oldu. Gerçekten hiç düşünmemiş, hiç incelememiştim kendimi. Şanslı bir yazgı yönlendiriyordu beni. Çok zamansız bir bakışın ağır değişmenin gizemini rahatsız etmesinden korkuyordu. Silik karakterleri ortaya çıkmaları için zaman bırakmalı, oluşturmaya çalışılmamalıydı. Beynimi kullanamamaya değil, dinlenmeye bırakarak terk ettim kendimi, bana tanrısal görünen her şeye, kendi kendime. Siraküza'dan ayrılmıştık ve ben Taormin'i Lamol'e bağlayan sarp yolda onu içimde adlandırmak istercesine yeni bir insan, yeni bir insan diye bağırarak koşmuştum. O sıralardaki tek ve sürekli çabam geçmiş öğrenimime ve ilk ahlakıma bağlı olduğuna inandığım her şeyi aşağılamak ya da yok etmekti. Bilimimi kararlı bir biçimde hor görmem, bilimsel zevklerimi bile küçümsemem nedeniyle Agrigento'yu görmeyi reddettim ve birkaç gün sonra bu kez Napoli'ye giden yol üzerinde hala Yunanistan havası soluyan güzel Poestum Tapınağı önünde durmadım bir an bile. Oysa 2 yıl sonra bilmem hangi tanrıya yakarmak için gidecektim oraya. Bu önemli çabam hakkında daha ne söylesem? Yetkinleşebilir bir insan olarak görmeseydim, ilgilenebilir miydim acaba kendimle? Kafamda belli belirsiz tasarladığım bu bilinmeyen yetkinleşmeye ulaşmak için iradem hiçbir zaman bu denli bir coşkuya kapılmamıştı. Bütünüyle bedenimi güçlendirmeye, bronzlaştırmaya kullanıyordum bu iradeyi. Salerno yakınlarında kıyıdan uzaklaşıp Ravello'ya geldik. Buradaki serin ve temiz hava, girinti çıkıntılarla çeşitli sürprizler saklayan kayaların çekiciliği, küçük vadilerin bilinmeyen derinliği, gücüme, sevincime katkıda bulunarak atılımımı kamçıladılar. Sahilden çok gökyüzüne yakın olan Ravello, dik bir yamacın üzerinde Poestum'un düz kıyısına bakıyordu uzaktan. Norman egemenliği döneminden epey önemli bir kentti burası. Bizden başka yabancının olduğunu sanmadığım bu yer, küçük bir kasabadan başka bir şey değildi şimdi. Otele dönüştürülmüş eski bir dinsel binada kaldık. Kayanın ucuna tünemiş olan bu otelin tarıçalarıyla bahçesi gökyüzüne sarkıyorlar gibiydi. Asmalarla süslü duvarın arkasında ilk bakışta denizden başka bir şey görünmüyordu. Patikalardan çok merdivenlerle Ravello'yu sahile bağlayan ikili bayırı izleyebilmek için duvara yaklaşmak gerekiyordu. Dağ Ravello'nun üzerinde uzanıp gidiyordu. Zeytinlikler, iri keçi, boynuzu ağaçları ve bunların gölgesinde siklemenler, daha yukarıda çok sayıda kestane ağacı, serin bir hava, kuzeyin bitkileri, aşağıda denize yakın yerlerde limon ağaçları, bütün bunlar toprağın eğiminin gerektirdiği küçük alanlarda sıralanmışlar. Hemen hemen hepsi birbirine benzeyen merdiven biçiminde düzenlenmiş bahçeler bunlar. Odadan geçen dar bir yol bahçeleri boydan boya ikiye ayırıyor, sessizce bir hırsız gibi giriliyor bu bahçelere. Bu yeşil gölgelerin altında düşleri dalını veriliyor. Yapraklar bol ve sık. Hiçbir güneş ışığı açıkça sızamıyor aralarından. Dallarda iri bal mumu damlaları gibi güzel kokulu limonlar asılı. Elinizin altında susuzluğu gideren limonlar gölgede beyaz ve yeşile çalıyorlar. Tatlı buruk bir tatları var. Serinletiyorlar insanı. Ağaçların altında gölge öylesine koyuydu ki beni terletmeye devam eden yürüyüşlerden sonra burada durup dinlenmeyi göze alamıyordum. Bununla birlikte artık merdivenler yormuyordu beni. Ağzım kapalı merdiven çıkma alıştırmaları yapıyor, dinlenme aralarını her gün biraz daha uzatıyor ve oraya kadar gideceğim diyordum kendi kendime. Sonra hedefe varınca ödülümü hoşnut gururumda bularak uzun uzun ve kuvvetli soluk alıyordum. Havanın ciğerlerime daha etkili bir biçimde girdiğini hissediyormuşçasına. Eski titizliğimi bedenimin bakımına yöneltiyor ve ilerleme gösteriyordum. Sağlığımın bu kadar hızlı gelişmesine şaşırıyordum bazen. Durumumun ciddiyetini abarttığım kanısına kapılıyordum. çok hasta olduğumdan kuşku duyuyor, kan tükürüşüme gülüyor, iyileşmemin daha kolay olmasına hayıflanıyordu. Önceleri bedenimin gereksinimlerini bilmeden çok aptalca bir bakım uygulamıştım kendime. Sabırla bedenimi incelemeye giriştim ve sakınım ile bakım açısından öylesine sağlam bir beceri kazandım ki artık bunda bir oyunun verdiği eğlenceyi bulmaya başladım. Hala en fazla rahatsız olduğum şey en ufak ısı değişimi karşısındaki aşırı duyarlılığımdı. Ciğerlerim artık iyileşmiş olduğuna göre bu anormal duyarlılığı hastalığımın kalıntısı olan sinirsel zayıflığıma bağlıyordu. Karar verdim bunu yenmeye. Göğsü bağrı açık tarlalarda çalışan bazı köylerin açık ceketlerinden ortaya koydukları içine güneş girmişçesine esmerleşmiş güzel tenlerinin görüntüsü bende bedenimi onlar gibi bronzlaştırma isteği uyandırıyordu. Bir sabah çırılçıplak soyunup kendime baktım. Çok zayıf kollarımın, en büyük çabanın bile dikleştiremediği omuzlarımın görüntüsü, özellikle tenimin beyazlığı ya da daha doğrusu renksizliği utanca ve gözyaşlarına boğdu beni. Çabucak giyindim ve her zamanki gibi Amalfi'ye gidip ineceğim yerde, evlerden ve yollardan uzak kimse tarafından görülmeyeceğimi bildiğim küçük otlar ile yosunlarla örtülü kayalara doğru yürüdüm. Oraya varınca ağır ağır soyundum. Hava serin fakat güneş kızgındı. Bütün bedenimi güneşin alevine terk ettim. Oturdum, yattım, yan döndüm. Altımda toprağın sertliğini hissediyordum. Çılgınca dalgalanan otlar sürtünüyorlardı bana. Rüzgardan korunmuş olmama karşın her esintide ürperip titriyordum. Kısa sürede hoş bir yanma kapladı bedenimi. Tüm varlığım tenime doğru akmaktaydı. 15 gün kaldık Ravello'da. Her sabah bu kayalara gidiyor, tedavimi yapıyordum. Bir süre sonra hala üzerimde tuttuğum giysilerimin fazlalığı sıkıcı ve gereksiz gelmeye başladı. Girilen derim artık sürekli terlemiyor ve kendi sıcaklığıyla kendini korumayı biliyordu. Son günlerden birinin sabahında, Nisan ortalarındaydık, daha fazlasına cesaret ettim. Sözünü ettiğim kayaların dolambaçlı yerlerinden duru bir pınar akıyordu. Suları kayalardan çağlayan şeklinde dökülüyordu. Suyu bol değildi fakat çağlayanın altında berrak suyun biriktiği küçük bir havuz oluşmuştu. Üç kez geldim buraya. Susamış ve arzuyla dopdolu kıyıya uzanıp suya eğildim. İçinde bir pislik, bir ot bile görünmeyen, güneşin titreşimler, renkler saçarak içine girdiği bu havuzun düz ve parlak dibini seyrettim uzun uzun. Dördüncü gün her zamankinden daha berrak olan suya doğru ilerledim. Kararlı bir biçimde ve hiç düşünmeksizin suya dalıverdim birden. Hemen donmuş olarak sudan çıkıp otların üzerinde güneşe karşı uzandım. Kokulu naneler vardı orada. Biraz topladım. Yapraklarını ezerek ıslak ama yanan bedenimin her yanına oğdum. Uzun bir süre kendimi seyrettim. Hiç utanç duymadan, sevinçle. Kendimi henüz güçlü değil fakat güçlü olabilir, uyumlu, şehvetli, az çok güzel buluyordum. Bölüm 7. Böylece etkinliklerimi, bütün çalışmalarımı değişmiş ahlakımdan kaynaklanan, ancak bana şimdiden bir hazırlık aşaması, bir araç gibi görünüp, kesinlikle doyum sağlamayan beden eğitimini indirgemiştim yalnız. Size belki gülünç gelecek olan, fakat varlığımın içten değişimini dışarıya yansıtmaya beni zorlayan gereksinimi, çocuksu saflığıyla açığa vurduğu için söyleyeceğim bir başka olay daha oldu. Amalfi'de sakalımı ve bıyığımı kestirdim. O güne değin uzun sakallıydım. Saçlarım ise kısacıktı. Farklı bir saç sakal biçimine sahip olabileceğim hiç aklıma gelmemişti nedense. Kayalarda çırılçıplak soyunduğum ilk gün sakalımdan rahatsızlık duydum birdenbire. Sanki üzerimden çıkarıp atamadığım son giysiydi o. Yapaylık hissediyordum onda. Özenli, sivri değil de köşeli olarak düzenlenmiş biçimi birden bana çok çirkin ve gülünç göründü. Otel odasına döner dönmez aynaya baktım ve kendimi beğenmedim. Eski evraklar üzerinde çalışan bir memuru andırıyordu. Her zaman olduğu gibi. Öğle yemeğinden hemen sonra Amalfi'ye indim kararlı olarak. Kent çok büyüktü. Meydandaki sıradan küçük bir berber dükkanıyla yetinmek zorunda kaldım. Pazardı o gün. Dükkan ağzına kadar doluydu. Çok fazla beklemem gerekti. Fakat hiçbir şey, insanı kuşkuya düşüren usturalar, sararmış tıraş fırçaları, dükkandaki kokular, berberin sözleri geriye adım atmaya zorlayamadılar beni. Makas darbeleri altında sakalım yere düşerken yüzümdeki maskeyi çıkartıyormuşum gibiydi. Her neyse. Her şey bitip de kendime baktığımda beni saran ve elimden geldiğince bastırdığım heyecan sevinç değil korkuydu. Bu duyguyu tartışmıyorum. Saptıyorum. yüzümün altlarını epey güzel buldu. Hayır, bu korku düşüncemin bütün çıplaklığıyla göründüğünü sanmamdan ve düşüncemin birdenbire bana korkunç görünmesinden kaynaklanıyordu. Buna karşılık saçlarımı uzatmaya koyuldum. İşte henüz yolunu bulamamış yeni varlığımın yapmayı becerdiği şey bu. Ondan beni bile şaşırtacak birçok eylemin doğacağını düşünüyordum. Fakat çok sonra, çok sonra diyordum kendi kendime. Varlık iyice oluştu zaman. Bunu beklerken yaşamak zorunda olduğumdan Descartes gibi geçici bir davranış tarzı uygulamaya koyuldum. Marcel'in aldanabilirdi böylece. Doğrusu bakışlarımdaki değişiklik ve özellikle sakalsız göründüğüm gün yüz hatlarımdaki yeni ifade endişelendirmişlerdi belki onu. Fakat beni iyi göremeyecek kadar çok seviyordu artık. Ayrıca olabildiğince rahatlamasını da sağladı. Önemli olan beni tanımasının kafasını allak bullak etmemesiydi. Yeni kişiliğimi bakışlarından kaçırmak için gizlemek zorundaydı. Zaten Marcel'in sevdiği, evlendiği insan bu yeni varlığım değildi. Bu varlığı saklamaya kendimi isteklendirmek için sık sık kendi kendime tekrarlıyordum bu sözü. Böylece geçmişe sadık ve bağlı kalmak amacıyla ona kendimden verdiğim görüntü gün geçtikçe daha uyduruk oluyordu. Bekleyiş içindeyken Marcel'in ile olan ilişkilerim her ne kadar artan büyük bir aşkla gün geçtikçe daha coşkulu oluyorlarsa da aynı kalmaya devam ediyorlardı. İkiyüzlülüğüm, parantez içinde, eğer düşüncemi yargılarından korumak gereksinim bu şekilde adlandırılabilirse, ikiyüzlülüğüm bile bu aşkı arttırıyordu. Demek istediğim bu oyun beni sürekli olarak Marcel'in ilgilenmeme neden oluyordu. Belki bu yalana zorlanma bana biraz pahalıya mal oldu. İlk önceleri, fakat kısa zamanda en berbat olarak kabul edilen şeylerin, parantez içinde içlerinden birini söylemek gerekirse yalanın, yapılmadıkları sürece yapılmalarının güç olduğunu ama her birini yeniden yapmanın çok çabuk, kolay, eğlenceli, zevkli olduğunu ve kısa sürede doğal gibi göründüğünü anladım. Böylece ilk hoşnutsuzluğu ortadan kaldırılmış her şeyde olduğu gibi tanımadığım yeteneklerimle oynadığım oyuna benzer bir şekilde bu ikiyüzlülüğümden bile haz duymaya, onunla ilgilenmeye başladım. Her gün daha zengin ve daha dolu bir yaşam içinde daha hoş bir mutluluğa doğru ilerliyordum artık. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Siracusa. Siracusa. Teokritos. Theokritos. Latomies. Latomies. Prosperina. Prosperina. Siane. Cyane. Taormin. Taormine. Lamol. Mole. Agrigento. Agrigento. Napoli. Napoli. Poestum. Poestum. Salerno. Salerno. Ravello. Ravello. Amalfi. Amalfi.